Sayfa 334. 27. Bölüm. Ankara'da meclis toplanıyor. Başlangıçta yabancılara karşı açılmış olan Kurtuluş Savaşı, şimdi bir yandan da Türklerle Türkler arasında bir iç savaş, hatta bir kutsal savaş biçiminde gelişmeye başlamıştı. Padişah, milliyetçilere karşı düşmanlığını açıkça ortaya koymuş, Şeyh İslam, padişaha karşı ayaklanma başlıklı bir fetva ile onları isyancı ilan etmişti. Fetva şu sözlerle sona eriyordu: "Bu asileri öldürmek caiz midir? El cevap, bunları öldürmek vaciptir." Fetva yurdun her yerine dağıtılmış, bazı yerlere de işgal kuvvetlerinin uçaklarıyla havadan atılmıştı. Damat Ferit, sadrazam olarak milliyetçileri, milletin sahte temsilcileri diye suçluyor, bunların kendi kişisel hırsları için memlekete harcamaya kararlı, bir takım satılmış kişiler olduğunu ileri sürüyordu. Anadolu'ya, halkı, sultan ve halife adına, milliyetçilere karşı savaşa kışkırtmak için din adamları gönderilmişti. Kuvayi Milliye askerleri subaylarına karşı ayaklanmaya ya da kaçıp köylerine dönmeye zorlanıyordu. Çoğunu İstanbul'dan toplanmış, işsiz güçsüz ayak takımının teşkil ettiği bir hilafet ordusu kurulmuştu. Bunlara iyi para veriliyordu. Çarçabuk başlarına getirilen subaylar, bunları İzmit'teki karargaha göndermekle görevlendirildi. Kısa zamanda bu orduyla ona bağlı çeteciler, Kuzeybatı Anadolu'yu geniş bir kontrol altında bulunduracak duruma gelmişlerdi. Mustafa Kemal bu çeşit bir savaşla ve ona bağlı olarak da ordusuna düzen vermek sorunuyla karşılaşınca, ilk yapılacak işin bir millet meclisi toplamak olduğunu anladı. Mukavemet hareketi için gerekli olan halk desteği ancak bu şekilde elde edilebilirdi. Yunus Nadi ile konuştukları bir sırada, "Zamanımızda her şeyin meşru ve kanuna uygun olması gerekir," demişti. Girişilecek her hareketin halkın kararına dayanması ve halkın isteğini belirtmesi şarttır. Bundan dolayı askeri hareketlerin kanun çerçevesinde seçilecek bir meclisin onayından geçmesi gerekiyordu. Mustafa Kemal meclisi kurarken İstanbul'un İslamcı bildirilerine aynı biçimde karşılık vermek zorundaydı. Bu yüzden hala hilafet adına iş görüyormuş gibi davranıyordu. Oysa güttüğü amaç halifeliğe son vermekti. Ankara'daki ulemayı kendilerine saygı gösterilerinde bulunarak seferber etti. Onlar da İstanbul'dakine karşı bir fetva çıkardılar. Düşman baskısı altında verilen bir fetvanın hükümsüz olduğunu söyleyerek Müslümanları halifelerini esirlikten kurtarmaya çağırıyorlardı. Sonradan hainlikle damgalanacak olan halifenin şimdilik öyle değil de sanki düşman elinde tutukluymuş gibi gösterilmesi gerekliydi. Mustafa Kemal kendi taraftarlarından birçoğunun hala tereddüt içinde bulunduklarını biliyordu. İsyancı diye kanun dışı ilan edildikleri halde dini düşüncelerine ve geleneksel törelere hala sıkı sıkıya bağlı bulundukları için açık bir ayaklanmaya girişmiş görünmekten çekiniyorlardı. Mustafa Kemal kendilerine güven vermek ve yeni seçilen meclise gelmekten çekinebilecek olan mebusları cesaretlendirmek için halifeninkinden daha çok dualarla dolu bir bildiri yayınlayarak her yere dağıttı. Meclisin açılışının Cuma'ya rastlayacağını, daha önce Hacı Bayram Camii'nde topluca namaz kılınıp dua edileceğini bildirdi. Bütün saygıdeğer mebusların, Kur'an'ın nurlu ışığının bütün müminler üzerine nazil olacağı bu dini dua törenine katılacaklarını söyledi. Günün kutsal önemini belirtmek için hatim indirilecek ve iki gün öncesinden başlayarak her yerde Buhara-i Şerif okunarak Zat-ı Ali'yi, Hazreti Padişahi ve Halife'nin düşman elinden kurtulması niyaz edilecekti. Milliyetçi hareketin kutsal anlamı üzerine vaazlar verilecek, arkadan meclisin açılışını kutlamak için törenler düzenlenecek ve mevlut okunacaktı. İlk Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 günü bu dinsel törenler içerisinde kapılarını açtı. İngilizlerin İstanbul'u işgali üstünden 5 hafta kadar bir zaman geçmiş bulunuyordu. Mustafa Kemal'in askerleri, sultanın çetecilerinin girişebilecekleri bir saldırıya karşı yakındaki tepelerde mevzi almışlardı. Ankara ve dolaylarından gelen halk, sırtlarında en iyi çullarıyla, daha sabahın erken saatlerinden beri sokakları doldurmuştu. Öğleyin açılış törenine yakın, Hacı Bayram Camii'nin içi öylesine dolmuştu ki, mebuslar bile girebilmekte zorluk çektiler. Mustafa Kemal ile yanındakiler halkın itiş kakışları arasında meclise doğru yürüdüler. Burası eskiden İttihat ve Terakki binası olan Şark özentisi oturaklı bir yapıydı. Ellerinde peygamberin yeşil sancağını taşıyan üç imam heyetin başında gidiyorlardı. Sancağın iç tarafı üzerinde bir Kur'an suresi işlenmiş bir kumaşla kaplıydı. Binanın üstünde kırmızı beyaz Türk bayrağı dalgalanıyordu. Bir çift koç kurban edildikten sonra Mustafa Kemal ilerledi ve meclis salonunun kapısındaki kurdelayı kesti. 150 kadar mebus çift sıra halinde saltanatı, hilafeti, milleti ve memleketi koruyacaklarına yemin etmek üzere içeri girdiler. Herkes yerini aldıktan sonra 369 kişi oldukları görüldü. Dipnot: Mebusların at üstünde gelip hayvanlarını aşağıdaki parmaklığa bağladıkları bu meclis toplantıları, Kuzey Amerika çiftçilerinin bağımsızlık deklarasyonundan sonra yaptıkları ilk toplantıları andırırdı. Von Mikuş, Mustafa Kemal. Meclis dikdörtgen biçiminde uzun balkonlu bir salonda toplanmıştı. Mebuslar cilalı okul sıralarına oturmuşlar. Başkan ve katipler içinde uydurma bir kürsü kurulmuştu. Mebusların 65'inin başlarında fes ya da sarık vardı. 50'sinin başında da şimdi daha ilerici bir anlam taşıyan kalpak bulunuyordu. Böylece gericilerin çoğunlukta olduğu ilk bakışta anlaşılıyordu. Yandaki odalardan biri küçük bir mescit haline sokulmuş, rahleler ve namaz seccadeleriyle döşenmişti. Elektrik olmadığı için mebuslar bir kahveden ödünç alınan tek bir gaz lambasının ışığı altında görüşmelere başladılar. Birkaç gün sonra duvarlara meclis binası içinde tavla ve her türlü kumarın yasak olduğunu bildiren ilanlar asıldı. Alkollü içkiler de kesin şekilde yasaktı. Biraz açık kafalı mebuslar ancak komşu tütüncü dükkanının arkasındaki loş odaya kapanarak ağızlarını ıslatabiliyorlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi adını alacak olan bu kurul, Mustafa Kemal ile yakın arkadaşları arasında günler ve gecelerce süren yorucu tartışmalar sonucunda doğmuştu. Kemal çalışma yerini arkadaşlarından birkaçıyla birlikte şehre 6 kilometre uzaklıktaki ziraat mektebine nakletmişti. Burası İttihatçıların yaptırmış olduğu sağlam, kullanışlı bir yapıydı. Bu kurak ve ağaçsız yaylada bir vaha gibi yüksekçe bir yerde kurulmuş örnek bir çiftliğin ortasında bulunuyordu. Burada şimdi akasyalar çiçek açmakta, çayırlardan hafifçe yeşillikler fışkırmaktaydı. Yeni Anadolu Ajansı'nı kurmakla uğraşan Halide Edip ile kocası Doktor Adnan Bey ve Yunus Nadi de orada kalıyorlardı. İsmet Bey de onlardan biraz sonra bir takım mebuslar ve başka kimselerle beraber Ankara'ya dönmüştü. Asker elbisesi içerisinde kim olduğu belli olmadan kalabalığın arasında bir kenarda sessizce sigarasını içerken Mustafa Kemal onu görmüş ve bu sefer daha sıcak ve candan şekilde kucaklamıştı. Yapılacak çok iş vardı. Yunus Nadi sahneyi şöyle anlatıyor. Mustafa Kemal sabah kalkınca katibi Hayati'yi çağırırdı. Gel oğlum, ne varmış şu dosyalarda oku bakalım. Fransızlara karşı çarpışmaların sürüp gittiği Antep'ten bir rapor gelmiştir. Yeni bir şey var mı? Amerikan mektebindeki Fransızlar püskürtülmüşler, fakat düşman karşı hücuma geçerek şehre ateş açmış, zarar varmış. Mustafa Kemal emreder. Not al. Bu durumda tek çözüm yolu Antep ile Urfa arasında doğrudan doğruya bağlantı kurmaktır. Başka bir dosya açılır. Suruç'taki milli kuvvetler Fransızları püskürtmüşler. Fakat silah ve cephane yokluğundan şikayet ediyorlar. Mardin'de ve dolaylarında varmış istiyorlar. Mardin'e söyleyin versinler. Urfa hala çevrilmiş durumda. Garnizona yardım sevk etmeli. Söyle yapsınlar. Sonucu bana bildir. Adana'daki milli kuvvetler kıyıya yakın bir Fransız muhribini ateşe tutmuşlar. En iyi savaş yolu budur. Düşmanı boyuna hırpalamak. İyi etmişler. Demirci Mehmet Efe size selam yollamış. Bana hala Mustafa Kemal Paşa kardeşim diyor mu? Evet. Aferin ona. Karargâhtaki yaşayışları gayet sadeydi. Halide Edip adeta bir manastır hayatının riyazeti içinde yaşıyorduk. Mustafa Kemal Paşa adeta rahip gibi yaşıyordu. Fakat bazı akşamlar öbür taraftaki bir eve gider, başka bir muhitte bulunurdu der. Öğle yemekleri de çarçabuk yenir biterdi. Yalnız akşamları hepsi kocaman atnalı biçiminde bir masa etrafında biraz dinlenecek vakit bulurlardı. Bu Mustafa Kemal'in hoşlandığı bir ortamdı. Daha önceleri subay kantinlerinde olduğu gibi yemeğin Avrupa örneğine uygun bir töre içinde yenmesini isterdi. Oysa sofraya gelen yemekler ne pek boldu ne de pek lezzetli. Konuşmasıyla sofraya hakim olur, bazen eğlendirir, bazen de iç sıkardı. Başkalarıyla geçmiş olayları hatırlarken ekşi laflar eder, hikayelerinde hep iğneli bir yön bulunurdu. Düşmanlarını olduğu gibi dostlarını da açık ve alaycı bir şekilde değerlendirirdi. İsmet Bey, nezaketli halleri ve düşünceli büyük gözleriyle Mustafa Kemal'in tam aksiydi. Ağır işitmesi yüzünden söylenenleri duymak için biraz öne eğilir, daha yavaş sesle konuşur, yorumlamalarında daha yumuşak, imalarında daha ihtiyatlı davranırdı. Mustafa Kemal tartışmalar sırasında öyle şeyler ileri sürerdi ki, düşünceleri daha tutucu nitelikte olan dinleyicileri şaşırır, bozulurlardı. Lakin biraz sonra ortaya ilk söylediklerine aykırı ve kendi isteklerine daha uygun düşünceler de atardı. Halide Edip'in yazdığına göre hiçbir şeye körü körüne inanmazdı. Herhangi bir ülkeye tamamen bağlanmış olanları kullanmayı da iyi bilirdi. Kendi gayesine varabilmek için sırayla birbirine zıt görünen herhangi ülküyü ele alırdı. Hülasa varmak istediği neticeden kendisini alıkoyabilecek hiçbir hisse tabi olmazdı. Mustafa Kemal yüksek bir idealist değildi. Moral ilkelere pek önem vermez, yalnız erişmek istediği amacı göz önünde tutardı. Ama kalıplaşmış düşünceleri küçük görmesi, memleketin yararına olan bir amaç gütmesine engel olmazdı. Olumsuz bir sinizmle değil, pratik çözümler arayan bir gerçekçilikle düşünürdü. Bu çözümlere varmak için eline geçen fırsatlardan yararlanmayı ihmal etmez, ancak başarıldıktan sonra iyice yerleşmesini, işlemesini isterdi. Türkiye, onun koruyucu varlığı altında yeni baştan kurulacaktı. Yemekten sonra karargâhta ciddi akşam çalışmaları başlardı. Büyük orta salona geçerler, orada bazen sabahın beşine kadar karşılaştıkları çeşitli problemler üzerinde konuşup çalışırlardı. Sorunların en önemlisi ilerideki hükümete ne şekil verileceğiydi. Mustafa Kemal ile bir avuç arkadaşı Türkiye'nin tarihinin bir dönüm noktasına gelmiş olduğunu biliyorlardı. Hakikat, Osmanlı saltanatının ve hilafetin yıkılmış ve yok olmuş olduğunu düşünerek yeni temellere dayanan yeni bir devlet kurmaktan ibaretti. Dipnot, Gazi Mustafa Kemal, Nutuk. Ne var ki burada da Erzurum ve Sivas'ta olduğu gibi bu amacı açıkça ortaya atabilmek güç bir şeydi. Konuşmalar sırasında bir kere Yunus Nadi Bey, asıl görevlerinin Anadolu'da yeni bir devlet kurmak olduğunu söyleyecek olmuş, ama bu çevrede öyle bir şaşkınlık yaratmıştı ki Mustafa Kemal onu hemen susturmak zorunda kalmıştı. Arkadan hazır bulunanlardan sadece yeni meclisin niteliği üzerinde düşünceleri sorulduğunu belirtmişti. Bu konudaki tartışmalar uzayıp gidiyordu. Ortaya zaman zaman ukalaca, kas katı görüşler atılıyor, zaman zaman ipe sapa gelmez belirsiz düşünceler öne sürülüyordu. Dağılmış Osmanlı Meclisi'nden gelen mebuslar, yeni meclisin sadece geçici bir meclis olduğunu, bu yüzden de eskisinin bir kopyası olması gerektiğini sanıyorlar. Padişahlık rejiminin prensiplerinden ayrılmayı akıllarından bile geçirmiyorlardı. Eski meclis reisi Celaleddin Arif Bey, kendisini yeni meclisin de başkanı sanıyordu. Geceleri uzayıp giden tartışmalar sırasında uyuklayıp kalıyor, arada bir gözlerini açarak devamlılık, devamlılık diye sayıklıyordu. Anayasa hukuku profesörü olan Celaleddin Arif Bey'in kafası kanunlara sımsıkı bağlıydı. Yeni hükümeti yasama ve yürütme yetkisini elinde tutan ama kralı geçici olarak başında bulunmadığı için bir naip tarafından temsil edilen, Batı usulü meşruti bir krallık hükümeti olarak yorumluyor, naipliği de Millet Meclisi'nin tarafsız başkanına yakıştırıyordu. Mustafa Kemal'le yakın arkadaşları ise bambaşka bir şey üzerinde çalışmaktaydılar. Her ne kadar kanuna uygun biçim ve görünüşlere bağlı kalmaya dikkat ediyorlarsa da, aslında hiç de siyasal bir süreklilik taraflısı değildi. Anadolu'nun İstanbul'un bütün gelenekleriyle, görenekleriyle bağlarını koparması şarttı. Ona yeni bir ruh, dolayısıyla yeni bir hükümet şekli gerekiyordu. İnce bir oyunla, kendi asıl düşüncesinin cumhuriyet olduğunu gizleyerek, Celaleddin Arif Bey'in kullandığı silahı kendine çevirdi. Sizin istediğiniz şey tıpkı cumhuriyete benziyor. Cumhuriyet halkı ürküten bir şekildir. Hem ne diye herkesçe bilinen eski bir şekli alalım, biz kendimize daha uygun bir şey yaratabiliriz. Mustafa Kemal'in yaratmayı öne sürdüğü şey, Jean-Jacques Rousseau'nun gençliğinde ezberlemiş olduğu nazariyelerine kelimesi kelimesine uyuyor ve iktidarın ister teşrii ister icraî olsun bölünemeyeceği ve kayıtsız şartsız halkın elinde olduğu ilkesine dayanıyordu. Mustafa Kemal'in zihni kendi iç duyusuyla bu biçim harca alem düşüncelerin bir karışımıydı. Halide Edip'e göre Mustafa Kemal deniz fenerlerini hatırlatıyordu. Işık saçtığı zaman göz kamaştıracak kadar parlak, fakat ışık söndüğü zaman bir şey görmek ihtimali yok idi. Şimdi orijinal bir şekil gibi ısrarla ileri sürdüğü hükümet şeklinin arkasında da böyle karışık bir düşünce vardı. Halide Edip'le ötekiler bunun bir çeşit konvansiyon şekline benzetiyorlardı. Bu sosyal ve ekonomik yönlerden ayrı olmakla birlikte siyasal anlamda Sovyet sistemini andıran biraz gevşek ve belirsiz bir şeydi. Millet Meclisi kabine üyelerini teker teker seçecek kadar geniş bir yasama ve yürütme yetkisini elinde bulunduracaktı. Vekiller, hükümetin kolektif sorumluluğundan ziyade birer halk komiseri gibi meclisin kararlarını yürütmekten kendi adlarına sorumlu olacaklardı. Meclis reisi de kişisel sorumluluk yüklenmeyecekti. Mustafa Kemal geceler gecesi bu düşünceleri dinleyenlerin halsiz düşürünceye kadar anlatıp duruyordu. Bazıları pratik nedenlere dayanarak demokrasiye bu kadar az alışık bir ülkede kabineyi meclisin değil reisin seçmesi gerektiğini ileri sürdüler. Lakin Mustafa Kemal'in karşı teklifi yaparken bir bildiği vardı. En başta ihtilal ateşini yanar halde tutmak için bir fikre dayanmak gerektiğini anlıyordu. Ancak böyle bir şey dağınık unsurları bir araya toplayabilir, milli harekete gerçek bir varlık verebilirdi. Bu da şark kafasına daha uygun, soyut terimlerle belirtilmiş bir savaş ülküsü olmalıydı. Slogan olarak hakimiyet milletindir'den daha iyisi bulunamazdı. Yeni mecliste sultanın istibdadı ve Jön Türklerin zümre saltanatı yerlerini bir çeşit halk demokrasisine bırakacak, millet hükümet üyelerini kendi seçmek derecesine kadar giden tam bir egemenlik kazanacaktı. Mustafa Kemal'in ikinci düşüncesi bir taktik zorunluluğuna dayanıyordu. Ne yapıp yapıp meclisin denetimini elinde tutması gerekliydi. Ama üyeleri idare etmenin kolay bir şey olmayacağını biliyordu. Bunlar meslekleri ve sosyal durumları bakımından karışık bir topluluk teşkil ediyor. İçlerinden birçoğu Kemal'in diktatörce heveslerinden kuşkulanıyordu. Bu akımı etkisiz hale koymak gerekiyordu. Onun için vekillerin hükümet reisi tarafından seçilmesi yolundaki geleneğe daha uygun görüşü derhal reddetti. Böyle bir meclisi denetleyebilmenin tek yolu ona kendi kendini denetlediği düşüncesini vermekti. Bundan dolayı Mustafa Kemal yalnız kendi arkadaşlarının değil, mebusların da oylarını kazanmaya çalıştı. Mebuslar muallim mektebinde kamp hayatı yaşar gibi fasulye pilav yiyerek yatakhanelerde kalıyorlardı. Merdivenin tepesinden günde 5 vakit ezan okunur, mebuslar namaza giderlerdi. Yastıklarının altında da birer tabanca bulunurdu. Dipnot: sonradan hazineye para girince mebuslara da 100'er lira aylık verilmiş ama yemek ve yatak paralarını kendilerinin ödemesi istenmişti. Mustafa Kemal yataklarına oturuyor, sorularını cevaplandırıyor, uzun ve sabırlı açıklamalar yapıyordu. Çoğu hükümet nazariyelerine pek akılları ermeyen halis Anadolu çocukları olduğu için söylediklerinin doğruluğuna pek güçlük çıkarmadan inanıyorlardı. En sonunda Celaleddin Arif Bey ile arkadaşları da itirazdan vazgeçmek zorunda kaldılar. Arif Bey pek içinden gelmemekle beraber meclis başkanlığını Mustafa Kemal'e bırakmaya ve kendisi de ikinci reislik ya da başka bir görev almaya razı oldu. Mustafa Kemal'in açılış nutku bir önerge niteliğindeydi. Ancak mebuslardan çoğunun düşüncesi ve şüpheleri göz önünde tutularak bu önergeye maksadını açığa vurmayan bir şekil verilmişti. Teklif ettiği hükümet ne geçici olacak ne de başında bir padişah kaymakamı bulunacaktı. Büyük Millet Meclisi'nin daha üstünde hiçbir kuvvet olmayacaktı. Meclis, yasama ve yürütme görevlerini kendinde birleştirecek ve hükümet işlerini görmek için reisin idaresinde bir heyet seçecekti. Buna parantez içinde bir not eklenmişti: padişah ve halife, her türlü zor ve baskıdan kurtulduğu zaman meclisçe kararlaştırılacak kanuni prensipler içerisinde yerini alacaktır. Böylece Mustafa Kemal, saltanat ve hilafete dair biricik sözü, çapraşık anlamlı bir dipnotu halinde getirmeyi başarmıştı. Meclis bu kararları coşkunlukla karşıladı ve kısa bir tartışmadan sonra kabul etti. Mustafa Kemal, meclis adına yayınladığı bir beyanname ile bunu millete bildirdi. Meclis kendisini reisliğe seçmişti. Arkadan vekiller seçildi. Aslında bunlardan 7'si daha önceden Kemal'le yakınları tarafından seçilmiş ve mebusların oyları çoktan elde edilmişti. Yine Mustafa Kemal'in isteğiyle ek üye olarak Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekilliğine İsmet Bey getirildi. Hükümet konağında ne herkesi barındıracak kadar oda ne de yerleşmeye yetecek kadar masa ve sandalye vardı. İlk vekiller heyeti bu koşullar içinde çalışmaya başladı. Aslında Büyük Millet Meclisi bilmeden gelecekteki cumhuriyetin temelini atmış bulunuyordu. Meclisle hükümete kanuni bir görünüş vermek için meclis içinden seçilen bir komisyon yeni anayasayı hazırlamakla görevlendirildi. Lakin bu iş ancak 9 ayda bitebildi. Zira sistemin içindeki çelişmeler arada sert tartışmalara kadar giden uzun incelemeleri gerekli kılıyordu. Hakimiyet bir yandan milletin ve dolayısıyla meclisin, öte yandan da meclisçe kaldırılması değil, kurtarılması garanti edilen hanedanın elinde bulunuyordu. Ama en sonunda Mustafa Kemal, saltanat konusundaki tartışmaları bir kenara iterek, milletin kayıtsız şartsız hakimiyetini kabul eden, yani padişahlığın devamıyla bağdaşamayan bir tasarıyı zorla meclisten kopardı. Mustafa Kemal bu arada padişaha özel bir mesaj göndererek ona atası Sultan Osman'ın gördüğü bir rüyayı hatırlatmıştı. Halk diline geçen bu rüyaya göre Hanedanın kurucusu Sultan Osman, üç kıtaya gölge veren ve 100 milyon Müslümanı barındıran kutsal ağacın dallarının kesilmiş ve sadece gövdesinin kalmış olduğunu görmüştü. Kemal Padişah'a bu kutsal ağacın kökleri kalbimizde gömülüdür diyordu. Meclisin ilk ve son sözü padişah ve halifeye bağlılığını belirtmek olmuştu. Bu çeşit duygular Anadolu'nun daha geri kalmış kesimleri için değerli bir propaganda oluyordu. Onun için yerinde bir düşünüşle basılıp dağıtıldı. Bugünlerde İstanbul'dan Anadolu'ya silah kaçıran ve haber getiren bir emekli subay, Ziraat Mektebi'ne gelerek milliyetçi şeflerden yedisinin padişah adına kurulan özel bir mahkeme tarafından ölümle cezalandırıldıklarını haber verdi. Bunlar arasında Mustafa Kemal'in kendisi ve İsmet Bey ile Ali Fuat Paşa, Doktor Adnan ve Halide Edip vardı. Haberi getiren subayın elini öperken söylediği gibi Türk tarihinde bu şerefi kazanan ilk Türk kadını. Bu hüküm Şeyhülislam'ın fetvasıyla daha da kesinleşmiş, her Müslümanın onları rastladığı yerde öldürmesi dini bir ödev olmuştu. Bunu başarabilen doğruca cennete gitmeye hak kazanacaktı. Bu haberi aldıkları sırada Mustafa Kemal ile Doktor Adnan akşam karanlığında büyük salonda pencereye yakın bir yerde oturmaktaydılar. İsmet Bey yazıhaneye dayanmış ayakta duruyordu. Kararın üzerlerinde ne etki yaptığını merak eden Halide Edip, kocasına alaylı bir tonla bu şeref hakkında ne düşündüğünü sordu. Mustafa Kemal Paşa Adnan'a dönerek, "Bizi mahkum edenlerin hiçbir siyasi kıymeti yok. İdama mahkum olmak hoşuma gitmedi. Sen ne düşünüyorsun?" diye sordu. Adnan Bey de, "Benim de hoşuma gitmedi." dedi. "Ben tekrar, bu karar bizim şöhretimizi arttıracaktır." dedim. Dipnot, Halide Edip adı var, Türk'ün ateşle imtihanı. Daha tedbirli ve pratik olan Miralay İsmet Bey dedi ki, "Aksine onların memlekette siyasi değeri vardır. İstanbul ve İzmir gibi vilayetlerde bize karşı sevgi artarsa da, henüz kararlarını vermemiş olan halk arasında kötü etki yapar. Özellikle ihtilal halinde olan yerlerde, padişahın ve İngilizlerin gözüne girmek isteyenler hücuma geçeceklerdir. Biz İstanbul gazetelerinin bugünlerde Anadolu'ya girmesine engel olmalıyız." Birkaç gün sonra Millet Meclisi misilleme olarak İstanbul'daki mahkeme üyeleriyle damat Ferid'i ölüm cezasına çarptırdı. Bu hüküm Ankara'daki büyük din adamlarının fetvalarıyla onaylanarak bütün Anadolu'ya dağıtıldı. Böylece Ankara hükümeti padişahın bir yumruğuna başka bir yumrukla karşılık vermişti. Büyük Millet Meclisi bundan sonra bölünmüş bir memleketi hiç olmazsa nazari olarak yönetmek çabasına girişti. Bir yandan da sayıları günden güne artan iç ve dış düşmanlarla savaşmak zorundaydı.